Ayrı 21, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 166. Sosyal medya platformlarını rehin almıştık. 2013 sonu ile 2016 ortalarına kadar siber suçlarla mücadele daire başkanlığı için çalıştığını belirten Emre Olur ve bir grup arkadaşıyla birlikte çeşitli yazılımlar ürettiklerini söyledi. Bu yazılımların başta Twitter olmak üzere sosyal medya araçlarında AKP ve iktidar karşıtı paylaşımlarda bulunanların tespitinde kullanıldığını belirten Olur, bu yazılımlar bir nevi fişleme mantığı üzerine çalışıyordu. Yazılımımızda bir Türkiye haritası vardı. Hedef alınan kişilerin adının geçtiği paylaşımları listeliyordu. Örneğin X kişisi ya da konusu ile ilgili dilediğimiz şehirlerdeki kullanıcıların yapmış olduğu paylaşımları içinde bizim kriterlerimizle belirlediğimiz suç içeren anahtar sözcüklerle birlikte aratıp kullanıcıların listelenmesine yarıyordu. Sonra bu kullanıcıların kişisel bilgilerine erişip fişleme listesini Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı'na veriyordu. Onlar da GBT sorgusu yapıp bu kişileri takibe alıyor ya da yasal işlem başlatılıyordu. Bu iş için örtülü ödenekten para aldık. O dönemin parasıyla 150 bin lira ödendi bize. Oradaki polislerin hepsi arkadaşlarımız, abilerimiz oldu o dönem. Böylece ticaret de gelişti, büyüdü ve daha çok para kazandık dedi. Yetenekleri doğrultusunda milliyetçiliğin gazıyla kendisinden ne istenirse her şeyi yaptığını belirten Olur'un anlattıkları, muhalefetin sıkıştığı sosyal medyanın aslında tamamıyla iktidar denetiminde olduğunun da kanıtı. Aslında troll diye tarif edilen bot hesapların yaptığı işleri yapıyorduk. Ama ben ve ekibim troll değildik. Çünkü yaptığımız iş Twitter'ın yazılım kütüphanesini kullanarak gerçekleşiyordu. Sadece fişleme faaliyetleri de değil, sosyal medyada yapılabilecek her şey bizim elimizdeydi. Algı yönetimi ise algı yönetimi, trend topic yapmak istersek o. Mesela Süleyman Soylu istifa ettiği gece sosyal medyada Soylu lehine yürütülen tüm kampanyalar bizim eserimizdi. Önceden haberimiz vardı olacaklardan ve biz yaptık her şeyi. Dedim ya, ne istenirse yapıyorduk. Hedef göstermekse onu da yapıyorduk. İktidar karşıtı kişileri tespit ediyorduk. Beğeni ve paylaşımlara müdahale ediyorduk. Ya da birine hedef gösterme işi olacaksa belirlediğim sistem üzerinden binlerce tweet atılıyor ve gündem oluyordu. İstenilirse gündem belirleme işleri de yapıyorduk. Sosyal medya platformlarını rehin almıştık resmen. Yargıda ağır Soylu kontenjanı. Peker kendisine kaçmasını söyleyeni Süleyman Soylu olduğunu 13 Mayıs'ta yayınladığı videoda söylemişti. Soylu da yaptığı açıklamada Peker'e "Operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel, adalete teslim ol" demişti. Bu videosunda verdiği yanıtta Peker yargıda Soylu kontenjanından görevlendirilmiş hakim ve savcılar olduğunu öne sürdü. Ha, bir de Süleyman Soylu'nun Mehmet Ağar'ın kontenjanından soktuğu avukat savcılar da var diyen Peker, FETÖ'cüler atılınca boşalan yerlere avukat alınacak ya, kendi kontenjanından kaçar savcı hakim sokmuşlar. Bana diyor ya, fare gibi kaçma, gel adalete sığın diye. Ey temiz sülü, süslü sülü, senin tayin ettirdiğin savcıya hakime değil mi? Senin bakanlığına geleyim değil mi? Dedi. Engin Soylu 5 milyon dolar istedi. Peker 20 Mayıs 2021 günü Zafer'in Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür başlıklı 6. videosunda da Soylu ile ilgili iddialarını sürdürdü. Peker bataklık ismi verilen uyuşturucu ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan Nevzat Kaya ile Soylu'nun oğlu arasındaki ilişkilerle ilgili iddialarda bulundu. Peker yüksek segmentli otomobil alım satımı yapan Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'nın da gözaltına alındığı bataklık operasyonundan önce Engin Soylu'nun soruşturma dosyasından adını çıkartma karşılığında Kaya'dan 5 milyon dolar rüşvet istediğini öne sürdü. Nevzat Kaya'nın gözaltına alınmasından 10 gün öncesine kadar kullandığı arabanın plakasının Soylu'nun oğlu Engin Soylu adına kaydedilerek trafikte ayrıcalıklı hale getirildiğini söyleyen Peker, yani emniyetten oradan buradan geçer. Çünkü İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka. Durdurulmaz, ayrıcalıklı dedi. Engin Soylu'nun yapılacak operasyondan 10 gün önce Nevzat Kaya'ya giderek büyük bir operasyon olacağını ve plakaya tanımlı araç ayrıcalığını iptal etmeleri gerektiğini belirten Peker, tarihine bakın, operasyondan kaç gün önce o Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi 10 gün önce. Telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi? 10 gün önce. Engin buna diyor ki 5 milyon dolar verirsen seni bu dosyanın içinden çıkarabiliriz. O da diyor kardeşim ben onlara 2 araba sattım niye para vereyim diyor. Anlamıyor, tamam diyor, operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Bu cezaevinde sonra karısı Engin'i arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabii bunlar dostlarına yapar en güzel özellikleri dedi. O olayda kaç yüz kişi gözaltına alındı? Hiçbirinin Ankara'yla ilişkisi yok. Sen Ankara'dan nasıl bu operasyonu yapıyorsun? 1,5 sene geçti niye dava açılmıyor diye soran Peker, oğlun, Engin ve senin saz heyeti, sanıkların her birinin var 50'şer 100'er milyon dolar parası. Hepsine gidiyorlar, senin için çok tehlikeli ama 3. mahkemede hallederiz. Argo tabirle kesiyorlar milletin parasını. Siz dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diyorsunuz. Yalan, dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu diye duyurduğu bataklık operasyonu ile ilgili iddianamede 6 Temmuz günü tamamlandı. İddianameye göre uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu yoktu ama sanıkların ifadelerinde AKP'li yöneticiler, vali, savcı ve polisler sıklıkla geçiyordu. Bataklık operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran 2020'de duyurmuştu. Operasyon kapsamında 11 ilde 85'i ev, 25'i iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmıştı. 70 milyon lira civarındaki mevduat ile 21 milyon lira değerinde döviz, TL, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar ve 21 adet lüks otomobile el konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri de Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'ydı. Peker Bakan Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun Kaya'yı bu operasyondan kurtarmak için rüşvet istediği iddiasını ortaya atmıştı. Temmuz 2020'de gözaltına alınarak tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Kaya hakkında Ankara Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede takipsizlik kararı verildi. Kaya'nın ifadesine göre Nejat Daş ve kurduğu şirketlerin ortakları arasında yer alan Deniz Şahan ve silahlı çatışmada yaşamını yitiren ortağı Perry James Young kendisinden lüks araçlar satın almıştı. İddianameye göre araçların bedeli olarak Kaya'ya ödenen para da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirdi. Uyuşturucudan elde edilen kara paranın nasıl aklandığıyla ilgili bilgiler paylaşılan iddianamede gelirin elde edildiği uyuşturucunun nerede olduğuna ilişkin bir veri ise bulunmuyor. Peker'in sağ kolu, Soylu'nun MKYK üyesi. Sedat Peker daha önce de hakkında bazı ithamlarda bulunduğu Sadık Soylu ile ilgili yeni iddialar dile getirdi. Kamuoyunda sıklıkla dillendirilen FETÖ borsası iddiaları ile ilgili daha önce çok zengin FETÖ'cü olarak bilinen insanlar var. Onların ve akrabalarının tapuları. Tapu dairelerine yazı yazılsın. Bakın tapularının yarısından fazlası nerelere gitmiş. Bizim derinciler. Onu korkut bunu korkut demişti. Bu videosunda da Peker, Zorlu binası var ya, onu da anlatacağım. Senin kardeşin orada. Telefon dinleme tapeleri geliyor ona, sonra milleti parçalıyorlar. Savcılar delil istiyor. Gidin oraya, son 2 senede hangi iş adamları gelmiş? Yahu bu adamın resmi unvanı yok, bir bakın diyerek bir takım rüşvet ilişkilerini işaret ediyordu. Peker'in bir diğer iddiası ise Soylu'ya Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti'de yükselmesi için adamlarının arka çıktığı, destek olduğuydu. Dördüncü videoda benzer iddiaları dile getiren ve olaylı kongreleri vardı çok eskiden. Yanında kim var bakın, benim arkadaşlarım. Onların tabiriyle adamlarım, benim akrabalarım diyen Peker, bu videosunda da adamım dediği sabıkası bulunan Erdal Aras'ın DP'nin genel başkanı olmasından sonra Soylu tarafından MKYK üyesi yapıldığını söyledi. Peker, herkes biliyor, benim adamım, sabıkalı. Sabıkası olan Erdal Aras'ı 14 farklı genel başkan Demokrat Parti'ye seçildikten sonra MKYK'ya sen üye yapmadın mı? Yahu sabıkası var. Nasıl üye yaptın oraya? Akrabalarımla ilgili yok dedin. Var. Telefon sinyalleri var. Bir gün savcılar yazarlar, vallahi tutuklanacaksın. FETÖ'yü sen bu hale getirdin. FETÖ'nün çocuğu gibi dolanıyordun arkasında. Hani asacaktın kendini dedi. Soylu'nun arası mükafat olarak Sancaktepe Belediye Başkanı yaptığını öne süren Peker, çünkü genel başkan seçileceği zaman ben para yolladım, dağıttı paraları herkese. Zaman aşımına girdi, bundan bir şey çıkmaz, Erdal Baba diyordun dedi. Peker 25 Mayıs 2021'de yayınladığı akrabası Reşat Hacı Fazlıoğlu ile telefon görüşmesinin kaydında da bu iddiayı dile getirdi. Soylu'nun Habertürk canlı yayınında tanırım arkadaşım dediği Reşat Hacı Fazlıoğlu ile olan konuşmasında Peker, gençliğinden beri emeğimiz var onda, 30 senedir sana iyilik yapıyoruz, babanla başladık dostluk iyilik yapmaya. Abi sen bu adamın yanına gitmedin mi, bizim çocuklar gitmedi mi, sokmuyorlardı illere, siz gittiniz diyerek Soylu'nun DYP'nin eski yöneticisi olan babasının da Peker ile tanışık olduğunu anlatıyordu. DP günlerinde Ağar ile karşı karşıya gelen Soylu'nun Peker ve dostlarından destek aldığı, sen bu Ağar'a karşı zaten şey yaptın, Mehmet Ağar'ın dayısını başkan yapacaktı o zaman. Biz 6 ay nöbet tuttuk orada, ilde. Senden yardım istedik o zaman. Çektirdik onları geri, bilmez mi onları ya? Bana yalvarıyordu ara ara diye. Zaman değiştiriyor mu adamı bilmiyorum ki, böyle bir şeyi nasıl yaptı hayret ettim. Babası seni sever Allah için karşılığını veren Hacı Fazlıoğlu'nun konuşmasından anlaşılıyordu. Soylu mafyayla el ele. Peker Soylu'nun kendisini yalanlamasının ardından Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. DP genel başkanlığını kazanmanın, birlikte verilmiş bir mücadelenin zafere ulaşmasının sevincini yansıtan fotoğrafta Soylu Peker'in eski sağ kolun dediği Erdal Aras'la omuz omuza görülüyordu. Erdal Aras fotoğraf çekilmeden 10 yıl önce Sedat Peker 1998 yılında tutuklandığında polisin hazırladığı dosyaya göre Peker çetesinin omurgasını oluşturan 5 kişiden biriydi. 1998 yılında yurt dışından Türkiye'ye gelerek teslim olan Peker polis tarafından 6 gün boyunca sorgulanmıştı. Bugünküne çok benzeyen o yıllarda da mafya ile devlet iç içe geçmişti. Milyonlarca liralık alacak verecek dosyaları, devletin ihalelerindeki anlaşmazlıkları çözen mafya mensuplarından biri de Sedat Peker'di. 26 Ağustos 1998'de tutuklanan Peker'le ilişkili iş insanlarını anlatan polisin hazırladığı bir dosya ve sorgu tutanakları medyaya da servis edilmişti. O zaman henüz 28 yaşında olan Peker'in hayli kabarık bir suç dosyası vardı. 2 bıçakla yaralama, tabanca teşhiri, para isteme, icra-i rezalet, tehditle menfaat, tabanca ile yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet, tabanca ve tüfek bulundurma, adam kaçırma, alıkoyma, işkence ile çek imzalatma, darp ve tahsilat amaçlı suçlarından pek çok kez gözaltına alındı. Bu suçlamalardan bazılarından hapishaneye girip çıktığı sırada Peker, polisin hazırladığı dosyaya göre daha sonra çetesinin omurgasını oluşturacağı Mecnun Ot Yakmaz, Erdal Aksakal, Tuncay Okay, Erdal Aras, Önder Ercan ile tanışmıştı. Polisin hazırladığı ve bir çetenin omurgası arasında sayılan isimlerden biri olan Erdal Aras, 2009 yerel seçimlerinde de Soylu tarafından DP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Basit bir internet aramasıyla dahi bulunabilen bilgilere DP Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun vakıf olmadığı düşünülebilir mi? Peker'in 2020 Kasım ayında vefat eden babası Mirza Aras için başsağlığı mesajı yayımladı Erdal Aras'ın adı Ergenekon yargılamalarında da geçti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon ana davasının duruşmasında gizli tanık Poyraz'a mahkeme başkanı tarafından çok sayıda soru yöneltildi. Mahkeme başkanı, Sedat Peker Mehmet Ağar'ı tanır mıydı, Ağar'a para gönderir miydi diye sordu. Ağar konusunu tam olarak bilmediğini belirten Poyraz, Peker'in özel çilleri çok iyi tanıdığını söyledi. O dönemlerde bir seçim bölgesinde Doğru Yol Partisi'nin yani DYP'nin kazanması için özel çillerin Peker'i aradığını söyleyen Poyraz, Peker Erdal Aras'ı arardı. O da seçim bölgesindeki adayları toplayıp DYP adayının seçilmesini sağlardı dedi. Erdal Aras'ın ikinci eşi Zübeyde Aras'la 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP'den Antalya milletvekili adayı olmuştu. Erdal Aras'ın kendisine ait Facebook hesabında da AKP eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel'le fotoğraflarını paylaştığı görülüyor. Cumhurbaşkanlığı takip altında. Peker'in iddialarından biri de Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ı takip ettirdiğiydi. İbrahim Kalın tweet atıyor, sana destek oluyor. Ya bu Soylu İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor. Senin haberin yok. Sana kıyağım olsun. O yolladığın Resul'ün adamları var ya resimleyen. Tak bir tanesi resimleri vermiş. Efendim demiş, samimi ikrar yapmış. Özel Kalem Müdürü Hasan Bey'i de takip ettiriyorsun dedi. Bu iddialar karşısında Kalın ve Doğan sessiz kalırken Soylu ise Twitter hesabından organize suç örgütleri gayri nizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir notuyla TRT Haber özel yayınından video yayımlayarak yanıt verdi. FETÖ soruşturması ile rehin alınan bürokrat. Sedat Peker 23 Mayıs 2021'de yayınladığı Hayata Korkusuzca Bakanlar Ölümden de Korkmazlar başlıklı 7. videosunda Soylu'ya sen oralara geldin de bizi yönetiyorsun ya, yaktın bizi, kendini yaktın, her şeyi yaktın, biraz sonra alev alev yanma dönemi başlıyor. Elime düştü, seni öyle küçük edeceğim ki kibrit kutusuna sığacaksın. Cezaevi kesin ilerleyen zamanlarda ama kibrit kutusuna sığacaksın diye sesleniyordu. Soylu'nun kendi aleyhine açıklama yapması için akrabası Reşat Hacı Fazlıoğlu'na baskı yaptığını belirten Peker, akraba makraba ayırmadım, herkes kayıt altında. Reşat baba severim, sayarım, Allah'a yemin olsun bir şeyler mırmır ediyormuşsun. Paran çok, işin iyi, sakın böyle bir hataya düşme dedi. Özışık kardeşlerin ev ve iş yerlerine polis baskını yapılmasına komik diyen Peker, gazetecilerin HTS kayıtlarını, telefon trafiklerini açıklamıyorsun. Kaç kere konuşuyorsun? Devletin bakanısın, neden FaceTime'dan, WhatsApp'tan, niye müdürünün telefonundan konuşuyorsun gazetecilerle? Reşat babayla, onunla bunla, senin boynuna köpek tasması takıp sokaklarda gezdireceğim dedi. İçişleri Bakanı'nın amcasının oğlu Sadık Soylu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yönettiğini belirten Peker, bir iş merkezi var yine Ankara'da, Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri, şimdi bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada, tüm iş adamları orada. Murat Kurum mu yönetiyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Sadık Soylu mu? Bir de Erdal Kayapınar var, bakanlığın mekansal planlama genel müdürü. Bu adamla ilgili FETÖ soruşturması varmış. O nasıl kapandı? Soruşturma kapandı. Sayın savcılar, siz delil mi istiyorsunuz? Kameralar var. Bu Sadık Soylu'nun resmi bir unvanı yok. Devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi? Neden iş adamlarıyla devletin görevleri orada? Sayın savcı, bir yazı yazacaksın HTS kayıtları gelsin diye. Hangi bürokratlar bu adamın yanına gidip geliyor, hangileri arıyor? Ben iddia ediyorum, Murat Kurum'u o kadar aramıyorlardır iddialarında bulundu. Peker aynı gün Twitter hesabı üzerinden Çevre Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ın Sadık Soylu tarafından kapattırılarak kendisine köle hale gelmesini sağladığı FETÖ soruşturma evrakı. Sayın savcılar, başka delile ihtiyacınız var mı? Notuyla Erdal Kayapınar'la ilgili bahsettiği soruşturmanın belgesini paylaştı. Kayapınar aklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar bir açıklama yaparak Peker'in iddialarını reddetti. 2019 yılında bir ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığını belirten Kayapınar, 8 Eylül 2020'de hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, idari inceleme ve araştırma sonunda da aklandığını söyledi. Kayapınar hakkındaki FETÖ soruşturması ticari danışmanlık yaptığını iddia eden Fevzi Bubilik'in dolabında aksiyon dergisi gördüm şeklindeki ihbarıyla başlatılmıştı. Kayapınar'la birlikte yardımcısı Hidayet Uysal'la ilgili de 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunan Bubilik, Kayapınar'ın makamına ziyarete gittiğinde dolabında aksiyon dergisi gördüğünü öne sürerek, kendisine sorduğunda yurt dışındaki arkadaşlar aç, paraları yok dedi. Bu kişi FETÖ iltisaklı firmalara ayrıcalık tanıyor. Önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın hemşehrisi olduğundan korumasında olduğu için şahıslara işlem yapılamıyor. Yardımcısı Hidayet Uysal da kendisiyle bir dosya nedeniyle tartışmamızdan sonra bana biz daha bitmedik dedi. Kastettiği FETÖ'dür demişti. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada Kayapınar savcılık ifadesinde Bubilik'in kendilerinden bir işi yapmasını talep ettiğini ancak bu talebi mevzuat gereği reddetmesi nedeniyle kendisini şikayet ettiğini anlattı. Savcılığın 1,5 yıl boyunca FETÖ bağlantısı olup olmadığını araştırdığı Kayapınar hakkında Baylok, Bankasya, FETÖ iltisaklı derneklere, TV, gazete, dergilere abonelik ve aleyhine herhangi bir tanık beyanı bulunamayınca takipsizlik kararı verildi. Savcılık kaynakları ihbarcı Fevzi Bubilik'in de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çantacı diye tabir edilen iş takipçilerinden biri olduğu değerlendirmesini yaptı ve dosya kapandı. Peker tarafından konunun gündeme getirilmesi üzerine Bubilik, Anka Haber Ajansı'nı arayarak olaya ilişkin konuştu. Bubilik, savcının kendi ifadesini almadan dosyayı kapattığını belirterek, Uysal ve Kayapınar ile İstanbul'da bir inşaat yapmak istemelerinin ardından tanıştıklarını söyledi. İnşaat için istenen emsal değeriyle ilgili sorun çıktığını anlatan Bubilik, orada bazı istemler oldu. O istemler karşılanmadığı için bizim tarafımızdan konu iptal edildi. İstem maddi menfaatti. 3 istediler, biz 1 verdik. Anlaşılamadı ve konu iptal edildi. Ben çantacı değilim, ben firma adına vekaletle iş götüren, işi takip eden bir insanım diyerek rüşvet istendiği iddiasında bulundu. Bubilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal'ın AKP Burdur Milletvekili iken 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında partisinden istifa eden ve daha sonra FETÖ üyeliğinden ceza alan Hasan Hami Yıldırım'ın danışmanlığını yaptığını iddia etti. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 174.